Ayrım 7.
Kariyerindeki ilk kara bulutlar garnizona herhalde Kritsinis'in yerinde gözü olan bazılarının haber vermesiyle ani bir ziyarete gelen, şimdi düşündükçe buna karar verdim, Tuğgeneral Papa Theodoru ile belirdi. Böylece Tuğgeneral Kritsinis'i komutanlıkta bulacağına, onu subay tuvaletlerinde yüksek sesle şiir okurken buldu. Tuğgeneral tuvaletlere girdiğinde çılgın ve gülünç bir manzarayla karşılaşmış. Çünkü bütün komutanlık binasında tek subay tuvaleti olduğundan Tuğgeneral tuvaletin önünde bekleyen, üstelik biraz da uygunsuz durumdaki bir asteğmene bindirmiş. Asteğmen elleri cebinde cinsel organını tutarak kanter içinde küçük adımlarla, hatta iki büklüm Kritsinis'i rahatsız etmekten korktuğundan tuvalet ihtiyacını olabildiğince geciktirmeye çalışıyormuş. Tahmin edebileceğin gibi kuzen, Tuğgeneral şaşırıp kalmış. İçeriden düşünebiliyor musun? Kritsinis'in Kritsinis okuyan ince sesi duyuluyordu. Dışarıda da Asteğmen kıvranıyordu. Kritsinis tuvaletlerdeki ses düzenini sevmiş. Tabur eğitime çıkar çıkmaz hemen oraya koşturuyormuş. Ama bu sefer faka basmıştı çünkü Tuğgeneral'in orada olduğunu fark etmemişti. Bu manzara daha da trajikomik oldu çünkü Asteğmen karşısında koskoca Tuğgeneral'i görünce esas duruşa geçip selam vermeye çalışmış fakat tüm çabasına rağmen bunu başaramamış. Sonunda kendini tutma savaşını kaybederek gevşemiş. Esas duruşa geçtiği an altına işiyormuş. Tam o an Louis de yetişmiş. Kuzen, hayatımda daha mutlu bir yüz ifadesi görmedim. Ama Louis binbaşıya sadece şair yönünü değil, içinde sakladığı eşcinsel yönünü de keşfettirmiş. Louis zaten Kritsinis'in yaşamında bir zamanlar belirleyici bir rol oynamış olan o kuzenin etkisini saptamıştı. Kabus gibi bir itiraf gecesi. Louis binbaşıyı kandırıp sadece Louis'in bildiği bir yöntemle aşkı ilk kez o kuzenin penisinden nasıl tanıdığını anlattırmış. O günden beri yemin ediyormuş, ne erkeklerle ne de kadınlarla birlikte olmuş. Emmanuel Retsinas, bana inanıyor musun diye sorup duruyormuş ona. Louis de sana inanıyorum diyormuş. Bu boktan anıdan kurtulmaya çalıştım. Üç kez kadınlarla birlikte olmayı denedim. Üçü de haybeye. Louis binbaşıyı sevmeye başlamıştı ve Allah aşkına binbaşım, 40 küsur yaşındasın hiç mi diyordu. Bana inanmıyor musun? Sana inanıyorum ama durum böyleyse dünyadaki en tatlı şeyden yoksun kalıyorsun. İster erkek ister kadınla birlikte ol, bu senin zevkine kalmış. Kendinle barışık olman lazım. Sana anlattığım bu sahne Louis'in Pire'deki nemli bodrumunda gerçekleşmiş. O kadar kanka olmuşlardı. Louis'in babası içeriden bütün gece bu korkunç ve ürkütücü olayları duyuyormuş. Adamcağız gözünü kırpmamış tabii. Bunlarsa diğer odada kafayı çekip binbaşının getirdiği kokoreçleri yiyip kuzenin penisinden konuşuyorlarmış. Gün ağrana dek Louis, Kritsinis'i kendisi ve tutkusuyla çok iyi barıştırdığından birden başka bir insan oluvermiş, sakinleşmiş. İşte bu yüzden kuzen, Louis birden Kritsinis'e de kuzen demeye başlamış. İşte bu yüzden sen bana tebeşirden söz açtığında ben tebeşiri takmam demiştin. Sınırlar dışına çıkmazsan yaşayamazsın, bunu böyle bil. Sabahleyin gün ağarırken Louis'in kız kardeşi Sanyo Hastanesi'nde nöbetçi hemşire eve döndüğünde onları uyurken bulmuş. Kritsinis üniforması üstünde kız kardeşin yatağında, Louis de kendi yatağında yatıyormuş. Kız kardeşi ağlamak üzereymiş. Kendini tutmuş. Louis'i severdi ama daha fazla dayanamıyordu. Bütün ayak takımı yatağından geçiyormuş. Hayat kadınları, şairler, beleşçiler. Louis geceleri kime rastlasa kız kardeşinin yatağına getirirmiş. Kız kardeşi şimdiye kadar sadece subaylara rastlamamış. Bu da olmuş. Sabret diyen bir ses duymuş ve arkasında ayakta duran babasını görmüş. Artık ona dayanamıyorum. Bitti. Bir iş bulsun, buradan gitsin. Ben yatağımı, evimi istiyorum. Cehenneme kadar yolu var. Buradan gitsin artık. Söylenip duruyormuş. Sonunda ocağı yakıp kendine gelmesi için kahve pişirmeye başlamış. Sizden bıktım, hem senden hem oğlundan, buradan gideceğim. Sonra bir sandalye çekip Louis'in yanına oturmuş. Yatağı mutfağın içinde, köşede lavabonun yanındaymış. Babası bir şeyler söylemek istemiş, sözünü kesmiş. Ben hem kirayı hem elektriği hem de suyu ödüyorum, hepiniz defolun. Kız kardeşinin adı Andigone idi. Louise'in karşısına oturup günün ağarmasını beklemiş. Ertesi gün bana olan biteni anlatırken ona sordum. Söylesene adi herif, binbaşıyı hallettin mi? Hayır Constantis, ben kimseyi halletmedim. Beni seviyormuş, beğeniyormuş ama ben ona dokunmadım. Her ne olduysa o tek başına yaptı. Bana o inanılmaz sahneyi anlattı. Binbaşı yaşam öyküsünü, asker bir aileden geldiğini, kuzeniyle aralarında geçenlerden sonra dansçı olmak istediğini, bunu ana babası duyunca onu harp okuluna gitmeye zorladıklarını, mezun olur olmaz onu Erini diye bir kızla evlendirdiklerini, 5 ayda boşandıklarını, askeri disiplin içinde bu tutkusunu da kontrol etmeye çalıştığını, kuzeninin ona neredeyse tecavüz etmesinin hiç aklından çıkmadığını vesaire anlatmış. Bütün bunları Louise'e gece boyu anlatırken yan taraftaki odada Louise'in babası vardı ve herhalde son söylediklerini duymamıştı. Sonunda uykuya dalmıştı. Binbaşı Louise'e yaklaşmak için soğuk mermere diz çökmüş, başını yavaşça çok kadınsı bir şekilde Louise'in bacaklarına dayamış. Sonra artık sarhoş ve tutkusuyla barışık bir durumdayken tamamen doğal bir şekilde ve hiç haber vermeden Louise'in pantolonunun düğmelerini açmaya başlamış. Constantis, hiç daha zor bir duruma düşmedim. Böylelerini kırarsan çok kötü olabileceklerini duymuştum. Ona izin verdim. Pantolonumu açtı, kuşumu çıkardı. Yemin ederim böyle bir şeyden hoşlanmıyordum. Zaten uzun süre boyunca kuşum kalkmadı. Tam bir marul gibiydi. Bir yandan Kritsinis düşmanım olsa askerliği nasıl bitirebileceğimi düşünüyor, bir yandan da ona hayır demeye utanıyordum. İzin verdim. Yerimden kımıldamadım bile. Her şey orada olup bitti. Bir an emin değilim, bizim moruğun kapıyı açıp kapattığını gördüm sanki. Uyanmıştı, korktum. Gördü mü, anladı mı bilmiyorum. Galiba hayır. Tabii Louise'in kız kardeşi Andigone görmese de her şeyi çakmıştı. Daha sonra binbaşının konuşmasından, yürüyüşünden, kahve fincanını tutuşundan, özellikle de bundan şeytani bir önsezisi vardı. Her şeyi anlamış. Bu arada ben de gelmiştim. Dediğim gibi benim evim de o yakınlardaydı. Artık sabah olmuştu. Garnizona giden ilk otobüse binmeliydik. Ben de bütün olan bitenden habersiz Louise'in evine gittim. Moruğun odasına doğru Louise'i kenara çeken Andigone'yi gördüm. Hiçbir şey söylemeden Louise'in yüzüne tükürdü. Andigone ile konuşmaya, onu yatıştırmaya çalıştım. Tabii daha ne olup bittiğini bilmiyordum. Henüz binbaşıyı görmemiştim. Andigone de beni görünce umutsuzca bana sarılıp ağlamaya başladı. Ona niye yardım etmiyorsun? Sen onun dostusun. Niye ona bir şeyler söylemiyorsun? Niye kendini yok etmesine izin veriyorsun? Kız kardeşi oldukça güzeldi. Onunla çok sık karşılaşmıyordum ama evet, güzeldi. O günden beri onu ne zaman görsem hep gözlerini öpmek isterdim. Gözleri o kadar acı, o kadar hüzün doluydu ki sanki hep göz kenarlarından bir damla gözyaşı akacaktı. Ama hiç akmazdı. Andigone, o kadar da yapma. Her şey çok daha basit. Louise ne yaparsa yapsın ciddiye almamak gerekiyor. Ne yaptığını bilir. Ona güven dedim. O an bana sarıldığını ve ağladığını fark ettim. Durdum. Devam etmedim. Sadece saçlarını okşadım. Birden ağlaması durdu. Başını kaldırdı. Başını hafifçe arkaya atıp bana baktı. Gözleri endişe, korku ve rüya doluydu. Ben şaşırdım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Sadece elim saçlarının üzerinde havada kaldı. Ben de ancak onun gözlerine derin derin bakabildim. Hiçbir zaman benim, Constantis Manolopoulos'un neden Andigone'ye aşık olmadığımı anlayamadım. Hiçbir zaman. Gel Constantis, gidiyoruz. Bizi binbaşının cibi almaya geldi. Binbaşıyla gideceğiz. Bodrum'dan yola çıktım. Hareket etmek üzereyken bir daha buraya ayak basma, duydun mu? Diye kız kardeşi Louise'e bağırdı. Ben hala gözlerine bakıyordum. Louise derin derin, çok derin iç çekti ve sigara paketini çıkardı. 10 gün sonra Papaus komutanımız oldu. 20 gün sonra ise binbaşının pabucu dama atılıyordu. Sabah 6'da kalk borusu çalmadan 2 çavuş komutanlık binasındaki kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Kritsinis'i tuvalette yerde yırtık pırtık bir battaniye üzerine diz çökmüş, pantolonunu indirmiş, arkasına yapışmış birliğin aşçısıyla bulmuşlar. Kepini bile çıkarmamış. Çavuşlar kımıldamayın diye bağırıp silahlarını çekmişler. binbaşıyı gördüklerinde afallamışlar. Başkasını yakalamaya çalışırken binbaşıyı bulmuşlardı. Çavuşlar bir şeyler söylemeye, kapıyı kapatmaya çalışmışlar ama buna fırsat bulamadan askerler tuvaletlerin etrafında toplanmaya başlamıştı. Tabii en başta da ben ve Louis. Hepimiz dut yemiş bülbüle döndük. O an Kristinis'in neler hissettiğini bilmiyorum ama dışarıdan bizi görmüyormuş gibi, orada yokmuşuz gibi davranıyordu. Sakin ve uzak, mesafeliydi. Yavaş yavaş ayağa kalktı, pantolonunu çekti ve ilikledi. Kravatını düzeltti ve çıkışa doğru yürüdü. Bir an gözlüklerini bulamayınca soğukkanlılığını kaybedecek gibi oldu. Louis bizi itip koşup gözlüklerini yerden alıp kendisine verdi. ''Teşekkür ederim.'' deyip bir beyefendi gibi uzaklaştı. Biz geçmesi için kenara çekilirken yüzünde sanki o onur konuğu biz de karşılama komitesiymişiz gibi bir ifade vardı. Tek eksik bando ve marşlardı. Kritsinis yürüdü, binadan çıktı, nizamiye kapısını geçip yola ulaştı ve gözden kayboldu. Onu bir daha kimse göremedi, Louis hariç. 4. Bölüm Genel Ev. Tezkeremizi ilk aldığımız zamanlarda Louis ne zaman evimize gelse sirenler çalmaya başlıyordu. Onu kimse istemiyordu, özellikle de annem. Tabii Louis'in yanında ona sürekli yaltaklanıp ondan korkuyordu ama gider gitmez hep aynı teraneye başlıyordu. Dikkat et, böyle arkadaşlıklardan hayır gelmez. Mahalledeki hiçbir ev sahibi onu evine almıyor. Onu hep polis çağırıyor. Hem onu hem babasını. Senin dosyan tam düzelmişken yine mimleneceksin. Ayrıca şunu da bil, Anestis amcan da sana ateş püskürüyor onun yüzünden. Retsinas'a karşı tam bir beyin yıkaması yapıyordu. Yok ahlaksızmış, yok beleşçiymiş. Ancak mahallede Louis'in evleneceği duyulduğunda Louis'in hisseleri annemin gözünde yükselmeye başladı. İnşallah artık akıllanır. Evlenmek iyi gelirmiş, spor yapmak iyi gelir deriz ya, annem de evliliği bu gözle görüyordu. Evlilik insanı Tanrı yoluna sokar, aklın başına gelir. Üstelik Louis'in drahoma olarak Krugas'ın fırınının 1/3'ünü alacağını öğrendiğinde artık ona yaranmaya bile çalışıyordu. Louis'i hem eve yemeğe davet etti, hem bizi ziyarete geldiğinde surat asmamaya, hem de onunla tatlı tatlı konuşmaya başladı. Sen gör bunları, hem güzel bir kız alıyor hem de hükümette her türlü torpili olan bir sülaleyle akraba oluyor. Gerçekten de Louis mahallede birden hem saygınlık hem de itibar kazanmıştı. Anne saçmalamayı bırak diyordum. Sadece babam üzülmüştü çünkü Louis'in evliliğine başka türlü bakıyordu. Arkadaşın bağımsız olduğunu söylerdi ama çıkar söz konusu olduğunda herkes aynı. Louis'in evliliği de bir hikaye. Hala Pire'deki Ayasofya Kilisesi'nin ön avlusundaki o berbat öğleden sonrayı hatırlarım. Ağustos ayıydı. Sıcaktan her taraf cayır cayır yanıyordu. Tam cehennem sıcağı. Biz de onun gelmesini beklerken aşağılık herif ortalıkta görünmüyordu. Damat gelini bekleyeceğine gelin damadı bekliyordu. Sanki onu hala gelinliği içinde Louis'i beklerken görür gibiyim. Uzun, boğazına kadar kapalı, kuyruklu, tüllü, parmaklarını örten, uzun kolları olan bir gelinlikti. Davetliler sadece gelinlik çok büyük olmuş, gelinlik çok büyük olmuş deyip duruyordu. Geline bakıp acıyordum. Tepemizde de bizi pişiren o güneş vardı. İnsan oraya geldiğine lanet ediyordu. Ah ulan Retsinas, başımıza ne işler açtın, bizi nerelere getirdin diyordum fısıldayarak agisiyle olsa. Manolopoulos, hala kızla evleneceğine inanamıyorum bu herifin deyip duruyordu bana. Bizim arkadaş grubundan sadece bizler düğüne gitmiştik. Ben ve Agisilaos. Sadece gelin küfür etmiyordu. İlk çeyrek saat geçmesine, kantar içinde kalmasına rağmen. Bu durum ona dokunmuyor değildi ama içinde bir şeyler Manolis'in geleceğini söylediği için sabrediyordu. Ama daha ne kadar sabredecekti? Artık her tarafından ter damlıyordu. Alnından, boynundan, kulağından, burnundan, ter önüne çıkan her şeyi, boyaları, rimelleri, makyajı alıp götürüyordu. Ayrıca koltuk altları. Bu bölge için bir şey demiyorum. İkide bir düşen perçemini düzeltmek için kollarını kaldırdığında hepimiz ter içinde kalmış bir derbent görüyorduk. Artık bekleyişin ikinci çeyreği de geçmek üzereyken belli belirsiz genel bir sinirlenme başladı. Ama kimse Krugas ailesinin canını sıkmaya cesaret edemiyordu. Evgenya, gelinin adı buydu, her şeye rağmen çok nazik olmaya devam ediyordu. Ayrıca güzel olmaya da. İçinde gerçekten yüzdüğü gelinliğine rağmen, tere rağmen, oldukça kıçı düşük olmasına rağmen güzeldi. İşin kötü tarafı, ter nedeniyle kıçı düşük olmanın ne olduğunu bilmeyenler de öğreniyordu. Her tarafı basan ter, bütün yüzeyi çok belirgin bir şekilde ortaya koymaya başlamıştı. Özellikle de tam o noktayı. Üstelik çok kışkırtıcı ve adi bir şekilde. Böylece poposundaki her iki yarı küreyi de korkunç derecede belirginleştirirken ortadaki ayırıcı yarığa dokunmuyordu. Annem fırın için evlendi dese de Retsinas o yarık için Krugas ailesinin müstakbel damadı olmuştu. Evgenya'nın o yarığı hariç başka hiçbir yerini arzulamamıştı. Ne güzel gözlerini, ne hiç de yabana atılmayacak göğüslerini, ne de beğenmesine rağmen pembe baldırlarını. Evgenya'dan tek bir şey istiyordu. O yarığı. Evgenya'yı ilk gördüğünde önce o yarığı görmüştü. Önce yarığı, sonra kendisini. Evgenya'yı Paraskevas sahilinde Votsalakya'da sırtüstü yatarken üzerinde çok büyük olan gelinliğinin aksine inanılmaz derecede küçük bir mayo ile görmüştüm. Her ikisini de ödünç almıştı. Hem mayosunu, kuzeninindi, hem gelinliğini, gelinlik kiralayan bir dükkandan. Retsinas onu sırtüstü yatarken gördüğünde çıldırmıştı. "Ne kıç ama," demişti. Haksız da değildi. Niye böyle görünüyordu bilmiyorum. Kızın duruşundan mı, mayonun küçük olmasından mı, mayonun tamamen yarığın içine girmesinden mi? Gerçekten de Louis çıldırmıştı. Hatta kızın yanına uzandığımızdan, şortunun içinden penisinin kalktığını gördüm. Mayo giymezdi, mayosu yoktu. Lacivert don, şort karışımı bir şey giyerdi. Ama kız tek başına değildi. Yanında ağabeyi Krugas vardı. Evgenya hiç yalnız dolaşmazdı. Ne plajda, ne sokakta, ne de partilerde, hiçbir yerde. Her dışarı çıktığında özel koruması olmazsa olmazlardandı. Ya annesi, ya babası, ya da iki kardeşinden biri. "Yahu ben bu herifi bir yerden tanıyorum, bir yerde gördüm," deyip duruyordu Louis. Kıza yaklaşmak, asılmak için bir yol arıyordu. "Bir yerden gözüm ısırıyor, bir yerden gözüm ısırıyor," diyordu ve birden hatırladı. "Krugas'ın fırınından," diye bağırdı. Az daha duyacaklardı. Gerçekten de bizim mahallenin biraz aşağısında fırınları vardı. Adamı orada görmüştü. Meşhur Aristos. 5 dakika içinde sohbete koyulmuştu. 10 dakika sonra her şeyi biliyordu. Aristos'un ağzından her şeyi almıştı. Aristos kimdi, işi, adresi, telefonu, dünya görüşü, gerçi bunlardan birçoğunu biliyorduk. "Ne işin varsa bana gel, ben hallederim. Polis de, devlet de, derin devlet de benim işim," deyip aptal aptal gülüyordu. Bu Louis'in diğer muhteşem bir özelliğiydi. Önce seni etkiler, ona güvenmeni sağlar, sonra da seni baştan çıkarıp ağzından her lafı alır, her şeyi. Hem söylenebilecek olanları hem de söylenmeyecekleri. Louis kolay kolay ne evi, ne işi, ne nerelere takıldığı ile ilgili ipucu vermez ama karşısındakini didik didik eder. Hatta birazdan Castella'daki Romandico tavernasında onlara uzo ısmarlarken Aristos'un ağzından o kadar önemli itiraflar aldı ki yaşamındaki büyük dramı, yani kardeşinin karısı Olimpia ile yattığını da itiraf ettirdi. Evgenia bir an ellerini yıkamak için kalktığında derin derin iç çekip ağzındaki baklayı çıkardı Aristos. "Koçum, ben de şu içimde en büyük dramı saklıyorum," deyip kalbini gösterdi. Evgenia, Votsalakya'da ilk tanıştığımızda uzak durmaya çalışıyormuş gibi yaptı. Bize bakmadı bile. Sırt üstü hareketsiz yatıyordu. Bu da Louis'in iştahını daha da kabartmıştı. Yakından, belinin aşağısından, o iki tepeciğinin uzayıp gittiğini gördükçe insanın içi gidiyordu. Bu Louis'in dilini yutması için yeterliydi. Ağzı kurumuştu, hatta dudakları bile patlamıştı, çok hastaydı. Evgenya sonunda lütfedip bizi selamlamak, "çok memnun oldum," demek için döndüğünde afalladık, dilimizi yuttuk. Birden Sophia Loren'de bile olmayan fırlayan göğüslerini, kirpiklerini gördük. Dudakları, gözleri bir kenara bırak. Daha sonra Krugas'ın fırınında ne mercimekler varmış meğer deyip söz cambazlığı yapıyorduk. Gözlerimize inanamıyorduk. Şaşkınlığımızı anlaman için Evgenia'nın ana babasını, kardeşlerini görmen gerekir. Ana babası tam birer hayvandı. Göbekleri mi? Fıçı gibi. Kolları mı? Ağır siklet boksör kolları gibi. Her ikisi de bodurdu. Kardeşleri mi? Tam tersi. Uzun, zayıf leylek gibiydiler. Doğanın şakaları. Bebek gibi güzel Evgenia'nın bütün bu kötü rastlantıyla ne ilgisi olabilirdi? Bu arada öykümüze dönelim. Evlilik töreni hala beklemedeydi. İkinci çeyrek geçmişti ama damat hala ortalıkta görünmüyordu. İçimize kurt düştü. Çok korkmuştum. Sanki Retinas gelini ekti diye ben suçluydum. Ben tabii tek tanıdığıydım. Üstelik ilk tanışmalarında adi herif öksüz, annesiz, babasız, kardeşsiz, akrabasız olduğu yalanını da yutturmuştu. Agis'i Laos'u bilmiyorlardı. Sonunda bir saatlik işkence gibi bekleyişten sonra herkes yavaş yavaş sıvışıp gidiyordu. Ama Evgenia'nın ve genel olarak da Krugas ailesinin rezil olmaları bitmeden önce akıllarını yitirmek üzere olan kız kardeşlerinin Evgenia'yı koltuk altlarından neredeyse ayakta taşıyıp kiraladıkları yolda bekleyen taksiye koyduklarını gördüm. Kaputa hep konulan o beyaz kurdelaları yırttılar. Sileceklerdeki beyaz çiçekleri de fırlatıp attılar. Kurtulduk diye Agisileos'a fısıldadım. Gidiyorlar der demez ağabeyi Aristos'un hışımla, uzun boyuyla ve salakça geri döndüğünü gördüm. Hiç yürüyen ve acelesi olan telgraf direği gördün mü? Ona benziyordu. Bir an yavaş yavaş gitmeye devam eden insanlar arasında kilisenin avlusunda duraksadığını gördüm. Etrafına bakındı, beni görüp hemen üzerime geldi. Beni yakamdan tutup silkeledi. O Puşt kardeşine mezarını hazırlamasını söyle. Ya onunla evlenir ya da geberir. Bir sonraki pazar burada aynı yerde deyip gitti. Üzerimizden soğuk terler boşandı. O kadar sıcak öğleden sonraya rağmen üzerimizden soğuk ter akıyordu. Ve gitmedi, yanlış, üç adım atıp durduğunu, geriye çark edip döndüğünü gördük. Üstelik dümbüğün peşinden şimdi erkek kardeşi de geliyordu. Bu arada taksici acele ettiğinden dat dat dat diye kornaya basıyordu. Beni yine yakamdan tuttu. Söyle nerede oturuyor, sokağı, evi, semti söyle. Kardeşlerden biri Agisilaos'u, diğeri ise beni tutuyordu. Artık çok az kişi kilisede kalmıştı. Sadece en yakınları. Yani hiç yardım isteyemezdik. Yan tarafta ana babası ve sadıç. Ha bir de diğer erkek kardeşin karısı, onu unuttum. Olimpia. Aristos'un becerdiği, koçum benim de buramda bir dram var diyen Aristos.